5. ayrım. Çok geçmeden babası elinde nota sehpasıyla, annesi notalarla, kız kardeşi de kemanla odaya girdiler. Kız kardeşi son derece sakin bir halde keman çalmak için gereken hazırlıkları yapmaya başladı. Daha önce evde hiç oda kiralamamış olan ve bu yüzden de kiracı beylere karşı gösterdikleri nezaketi biraz abartan annesi ve babası kendi sandalyelerine oturmayı bile göz alamadılar. Babası sağ elini önü kapalı üniformasının iki düğmesi arasında boşluğa sokmuş, kapıya yaslanmış halde duruyordu. Annesi ise beylerden biri onu davet edince sandalyeye oturdu. Ama sandalyeyi beyefendinin o anda rastgele gösterdiği bir yere koyduğu için salonun uzak bir köşesinde kalmıştı. Kız kardeşi keman çalmaya başladı. Anne ve babası da oturdukları yerde dikkatle onun el hareketlerini izliyorlardı. Keman sesinin cazibesine kapılan Gregor, her zamankinden biraz daha ileriye doğru çıkmayı göze almış, başını salonun kapısından içeriye sokmuştu. Son dönemde evdekilerin onun durumuna pek de saygı göstermiyor olması onu hemen hiç şaşırtmadı. Başkalarına gösterdiği saygı eskiden gururlandığı bir şeydi. Oysa asıl şimdi saklanıp gizlenmesi için daha çok neden vardı. Çünkü odasının her tarafını kuşatan ve en ufak bir harekette sağa sola uçuşan tozlar yüzünden kendisi de tepeden tırnağa toza bulanmıştı. İplikler, kıllar, yemek artıkları ve ortalıkta ne varsa hepsi bedenine yapışmıştı ve onları gittiği yerlere beraberinde taşıyıp götürüyordu. Çevresindeki her şeye olan umursamazlığı nedeniyle de eskiden yaptığı gibi halıya sırt üstü uzanıp defalarca sürtünerek temizlenmeyi bırakmıştı artık. Ancak bu haline rağmen şimdi salonun tertemiz döşemesinin üzerinde sürünerek biraz ilerlemekten çekinmemişti. Kimsenin Gregor'un ne yaptığına baktığı yoktu. Çünkü bütün aile çalan kemana odaklanmıştı. Öncesinde elleri ceplerinde, nota sehpasının arkasına, notaları görebilecek ve kuşkusuz kız kardeşini rahatsız edecek kadar yaklaşmış olan beyler, kısa bir süre sonra aralarında fısıltıyla konuşarak başları önlerine eğik halde, babanın kaygılı bakışları altında pencerenin önüne doğru çekildiler. Beylerin harika ya da eğlendirici bir keman müziği dinleme beklentilerinin düş kırıklığıyla sonuçlandığı, bu gösteriden sıkıldıkları ve duruma sadece nezaketen katlandıkları fazlasıyla belli oluyordu. Özellikle sigaralarının dumanını ağzından ve burunlarından havaya üfleyişleri, içinde bulundukları gergin ruh hallerini ele veriyordu. Oysa ne güzel çalıyordu kız kardeşi. Başı yana eğilmiş halde, gözleri mahzun bir halde notaları takip ediyordu. Gregor sürünerek biraz daha ilerledi ve belki kız kardeşiyle göz göze gelebilme umuduyla başını iyice yere indirdi. Müzik onu bu denli etkilediğine göre bir hayvan sayılabilir miydi? Özlemini çektiği ve bulamadığı o gizemli gıdaya giden yolun nihayet gözüktüğü fikrine kapıldı. Sürünerek kız kardeşinin yanına kadar sokulup onu kolundan çekerek kemanını alıp kendisiyle birlikte odaya gelmeye ikna etmeye karar verdi. Çünkü salondakilerden hiçbiri onun keman çalışının hakkını onun kadar veremezdi. Kız kardeşini bir daha odasından dışarıya bırakmayacaktı. En azından hayatta olduğu sürece bu korkunç görüntüsü ilk defa işine yarayacaktı. Odasının bütün kapılarına aynı anda koşacak ve muhtemel saldırıları tıslayarak geri püskürtecekti ve kız kardeş de zorla değil kendi rızasıyla onun yanında kalacaktı. Kanepede yanı başına oturacak, onu işte bilmek için aşağıya doğru eğilecek. Gregor da ona kendisini konservatuvara göndermeye kesin kararlı olduğunu ve başına gelen şu talihsizlik olmasaydı geçen Noel'de, Noel geçmiş miydi sahiden, yapılacak hiçbir itiraza kulak asmadan herkese söylemeyi düşündüğünü açıklayacaktı. Bu açıklamadan sonra kız kardeşi duygulanarak gözyaşlarına boğulacak ve Gregor kız kardeşinin omuzlarının hizasına kadar doğrulup kalacak. Mağazada tezgahtar olarak çalışmaya başladığı günden beri eşarp takmadığı boynundan öpecekti. Kiracı beylerden biri Bay Sams babasına diye seslendi ve başka bir şey söylemeye gerek duymadan ağır ağır onlara doğru yaklaşan Gregor'u baş parmağıyla işaret etti. Keman da o anda sustu. Kiracı beylerden ortada olanı önce başını sallayarak arkadaşlarına gülümsedi. Sonra tekrar dönüp Gregor'a baktı. Babası ise önce Gregor'u odasına kovalamaktansa ilk iş olarak kiracı beyleri yatıştırmayı daha zorunlu bulmuş gibi görünüyordu. Oysa beylerin telaşa kapıldıkları falan yoktu. Ve hatta Gregor'un varlığı onları keman dinlemekten daha eğlenceli gelmiş gibi görünüyordu. Babası telaşla beylerin yanına gitmiş, kollarını açarak onları odasına yollamaya, aynı zamanda da gövdesini siper ederek Gregor'u görmelerini engellemeye çalışıyordu. Beyler o anda babasının bu davranışına mı yoksa Gregor gibi bir oda komşusuna sahip olduklarını şimdiye kadar fark etmemelerine ve bunu yeni kavramakta olduklarını mı içerledikleri belli olmasa da gerçekten de biraz kızdılar. Babasından bir açıklama beklerken bir taraftan da ellerini kollarını huzursuzca salladılar ama sonrasında yavaş yavaş uzaklaşıp odalarına doğru yöneldiler. Bu sırada kız kardeşi de kemanla çaldığı parçayı ansızın kesmesiyle birlikte içine sürüklendiği unutulmuşluk duygusundan sıyrıldı. Bir süre öylece sarkan ellerinde kemanı ve yeyi tuttu. Sanki hala çalıyormuş gibi notalara bakıp durdu. Sonra aniden yerinden kalktı. Kemanını sandalyesinde oturan annesinin kucağına bıraktıktan sonra babasının zorlamasıyla kiracı beylerin hızlı yaklaştıkları bitişik odaya geçti. Gregor, kız kardeşinin marifetli elleriyle yataklardaki yastık ve yorganların nasıl havalarda uçuştuğu ve hızla düzenlendiğini görebiliyordu. Beyler daha odaya ulaşmadan kız kardeşi yatakları yapmış ve odadan dışarıya çıkmıştı bile. Babası da o bilindik inadına yine öyle bir kapılmıştı ki kiracılarına her halükarda göstermekle yükümlü olduğu saygıyı tamamen unutmuşa benziyordu. Beylerden ortada olanı odanın kapısında ayağını gürültüyle yere vurup olduğu yerde durana kadar onları sürekli geri geri itmeye zorlamıştı. Beyefendi elini havaya kaldırdı ve bakışları annesiyle kız kardeşinde gezdirerek "Ben" diye söze başladı. Bu evde ve bu ailede hüküm süren bu iğrenç koşulları ve ilişkileri göz önünde bulundurarak tam burada sözlerine ara verip yere tükürdü. Odamı derhal boşaltacağım. Burada kaldığım günler içinde tek bir kuruş bile ödemeyeceğim. Aksine hiç şüpheniz olmasın, kolaylıkla bir sürü neden bulabileceğim bir tazminat talebiyle karşınıza gelip gelmeyeceğimi de düşüneceğim. Sonra sustu ve sanki bir şey bekliyormuş gibi öylece bekledi. Bu sırada diğer iki arkadaşı da hemen ileri atıldılar ve "Biz de hemen odayı hemen boşaltacağız." dediler. Bunun üzerine adam kapının kolunu yakaladı ve kapıyı hızla çarparak kapattı. Babası sendeledi, elleriyle sağını solunu yoklayarak koltuğuna döndü ve yığılıp kaldı. Sanki her zamanki akşam uykusunu uyuyormuş gibi görünse de başını ön arkaya sallamasından kesinlikle uyumadığı anlaşılıyordu. Gregor bütün bu zamanlı sürecinde kiracı beylerin kendisini fark ettiği noktada hiç kımıldamadan durdu. Planının başarısızlıkla sonuçlanmış olmasını getirdiği hayal kırıklığı ve uzun süren açlığın getirdiği halsizlik, hareket etmesini tamamen imkansız kılmıştı. Kısa süre sonra her şeyin başına yıkılacağından emin bir halde korku içinde beklemeye başladı. Annesinin titreyen parmakları arasından kayıp yere düşen kemanın yerde bir süre yankılanan sesi bile onu hiç irkiltmedi. Kız kardeşi elini masaya vurarak "Sevgili anneciğim, babacığım" diye söze başladı. "Bu durum böyle gitmez. Belki siz farkında değilsiniz ama ben her şeyin farkındayım. Bu canavarın önünde kardeşimin ismini telaffuz etmek istemiyorum. Bu yüzden şu şekilde dile getireceğim ki bu belayı başımızdan atmanın bir yolunu bulmaya çalışmak zorundayız. Ona bakmak ve katlanmak için bir insanın yapabileceği ne varsa hepsini yaptık. Bu nedenle ben inanıyorum ki bu konuda hiç kimse bize en ufak bir suçlamada bulunamaz. Babası kendi kendine "Kesinlikle haklısın," diye söylenirken nefes almakta güçlük çeken annesi ise eliyle ağzını kapatarak gözleri yuvalarından fırlamış halde delirmiş gibi bir yüz ifadesiyle boğuk boğuk öksürmeye başladı. Kız kardeşi telaşla hemen annesinin yanına koştu ve elini onun alnına koydu. Kız kardeşinin sözleriyle babasının zihninde bir fikir harekete geçmiş gibiydi. Oturduğu yerde doğrulmuş halde müstehcen kasketiyle oynuyor ve olduğu yerde hiç kımıldamadan duran Gregor'a bakıyordu. Kız kardeşi bu kez sadece babasına dönerek onu derhal başımızdan atmanın bir yolunu bulmalıyız dedi. Annesi öksürmekten herhangi bir şey işitecek halde değildi. Aksi takdirde ikiniz de mezara yollayacak. Biz böyle canımızı dişimize takıp çalışmak zorundayken bir de evdeki bu sonu gelmez işkenceye katlanamayız. Ben artık çok yoruldum. Bunları söyledikten sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Gözlerinden akan yaşlar annesinin yüzüne damlıyor. O da bu gözyaşlarını elinin tersiyle siliyordu. Babası yumuşak bir ses tonu ve merhamet ifadesiyle "Peki ama kızım, elimizden ne gelir ki?" dedi. Kız kardeşi ağlamaya başlamadan önce kendinden emin bir haldeyken ağladığı sırada onu ele geçiren çaresizlik duygusunun bir işareti olarak sadece omuzlarını silkti. Babası sanki biraz da soru sorarcasına "En azından bizi anlayabilseydi bari," dedi. Kız kardeşi ise gözyaşları arasında böyle bir şeyin söz konusu bile olmayacağını belirtmek için olumsuz bir el hareketi yaptı. "Bari bizi anlayabilseydi," diye tekrarladı ve babası sonra gözlerini yumarak kız kardeşinin böyle bir şeyin imkansız olduğu yönündeki fikrine katıldığını belirtti. "Belki o zaman bir uzlaşmaya varabilirdik. Fakat bu şartlar altında..." Kız kardeşi "O gidecek," diye bağırdı. "Tek çare bu baba. Tek yapman gereken ise o yaratığın Gregor olduğu düşüncesinden kendini kurtarman. Mutsuzluğumuzun asıl nedeni bunca zaman onun Gregor olduğuna inanmamız değil mi zaten? O şey nasıl Gregor olabilir ki? Eğer o Gregor olsaydı insanların böyle bir hayvanla yaşamasının imkansız olduğunu çoktan kabul edip zaten kendiliğinden çekip giderdi. Böyle bir durumda bir kardeşten yoksun kalırdık ama en azından hayatımıza devam edebilir. Onun anısını da içimizde tertemiz bir şekilde korurduk. Oysa şimdi bu şey peşimizi bırakmıyor, kiracılarımızı kaçırıyor ve sanırım bütün evi ele geçirip bizi sokağa atmak istiyor. Baksana şuna baba, yine başladı işte. Kız kardeşi birdenbire Gregor'un hiç anlam veremediği ani bir korkuyla sandalyesini itip ayağa fırladı ve bu davranışından heyecana kapılıp ayağa kalkarak onu korumak istercesine kollarını yarı yarıya havaya kaldıran babasının arkasına sığındı. Halbuki Gregor'un kimseyi, hele de kız kardeşini korkutmak aklının ucundan bile geçmemişti. O sadece odasına geri gitmek üzere dönmeye başlamıştı. Ancak içinde bulunduğu acı verici durum yüzünden güçlükle gerçekleştirebildiği bu hareketi gerçekleştirebilmek için başını birçok kez kaldırıp yere vurarak dönüş hareketini tamamlaması gerektiğinden dönüşü fazla dikkat çekici bir şekilde gelişmişti. Durup çevresine bakındı. İyi niyeti fark edilmişe benzemiyordu. Az önce yaşananlar anlık bir korkunun sonucuydu anlaşılan. Şimdi herkes suskun ve üzgün bir şekilde Gregor'a bakıyordu. Annesi bacaklarını birbirinin üstüne atıp uzatmış halde sandalyesine serilmişti. Bitkinlikten gözleri neredeyse tamamen kapalıydı. Babası ve kız kardeşi yan yana oturuyordu. Kız kardeşi elini babasının boynuna dolamıştı. Gregor, şimdi artık odama dönebilirim diye düşündü. Dönüş hareketinin zorluğundan kaynaklanan hırıldaklarını bastıramıyor ve arada soluklanmak zorunda kalıyordu. Şimdi kimsenin ona herhangi bir baskıda bulunduğu yoktu. Her şey ona bırakılmıştı. Dönüşünü tamamlayınca dosdoğru odasının yolunu tuttu. Odasıyla arasındaki büyük mesafeyi fark edince şaşırdı. Kısa süre önce bu bitkin haliyle aynı mesafeyi neredeyse hiç fark etmeden nasıl alabildiğini akla ermedi. Tek düşündüğü şey sadece en hızlı şekilde ilerlemek olduğu için ailesi tarafından kendisini rahatsız edecek bir söz söylenmediği ve herhangi bir uyarıda bulunulmadığı dikkatini çekmedi. Ancak kapıya varınca başını çevirdi ama bunu da tam olarak yapmadı. Çünkü boynunun tutulduğunu hissediyordu. Ardında bıraktıklarında hiçbir değişiklik olmadığını gördü. Yalnızca kız kardeşi oturduğu yerden kalkmıştı. Gregor'un gözleri son olarak bitkinlikten dolayı artık uyuya dalmış olan annesine şöyle bir takılıp geçti. Gregor daha odadan içeri adımını atar atmaz kapı aceleyle üstüne örtülüp sürgülenmiş ve kilitlenmişti. Arkasında kopan bu şiddetli gürültüden öylesine korktu ki oracıkta bacakları bükülüverdi. Bu kadar aceleci davranan kişi kız kardeşiydi. Ayakta durup beklemiş, sonra emin adımlarla ileriye atılmıştı. Gregor onun geldiğini bile işitmemişti. Kız kardeşinin anahtarı kilitle döndürürken anne ve babasına nihayet diye seslendiğini işitti. Gregor kendi kendine peki şimdi ne olacak dedi ve karanlıkta çevresine bakındı. Çok geçmeden artık hareket bile edemediğini fark etti ama buna şaşırmadı. Aksine o vakte kadar bu incecik çırpı bacaklarına nasıl hareket edebilmiş olduğunu garipsiyordu. Ancak eski haline göre kendini çok daha rahat hissediyordu. Gerçi her yanı ağrılar içindeydi. Ama sanki bu ağrılar gittikçe azalıyormuş ve yakında tamamen geçecekmiş duygusuna kapıldı. Sırtına gömülen çürümüş elmayı ve elmanın etrafının iltihaplanıp da üzeri baştan aşağı yumuşak bir tozla kaplanmış çevresini artık neredeyse hiç hissetmiyordu. Sevgi ve özlem dolu bir ruh hali içinde ailesini düşündü. Bir an önce ortadan kaybolması gerektiği konusunda kız kardeşinden daha kararlıydı belki de. Bu sakin düşüncelerle dolu halde kulenin saati sabahın üçünü vurana kadar öylece kaldı. Dışarıda yavaş yavaş günün ağrışına ancak tanık olabildi. Başı elinde olmadan göğsünün üzerine düştü ve son nefesi yavaşça burun kanatlarından çıkıp gitti. Hizmetçi kadının erken saatlerinde odaya geldiğinde kendisine defalarca tembihlenmiş olmasına rağmen güçlü, kuvvetli ve aceleci bir kadın olduğu için kapıları öyle bir şiddetle vurup kapatıyordu ki o geldikten sonra evde rahat bir uyku uyumak mümkün değildi. Her zamanki kısa ziyaretinde Gregor'da dikkat çekecek bir değişiklik fark etmedi. Hizmetçi, Gregor'un gücenmiş olduğu için kasten orada öylece hiç kımıldamadan yattığını zannetti. Ona göre Gregor'dan her şey beklenirdi. O sırada elinde bulunan süpürgenin uzun sapıyla Gregor'u hafifçe dürterek kapıdan uzaklaşmasını sağlamaya çalıştı. Bu da işe yaramayınca kızdı ve Gregor'u bu kez biraz daha kuvvetlice dürttü. Ancak herhangi bir tepkiyle karşılaşmayınca dikkatle bakmaya başladı. Durumun farkına vardığında gözleri fal taşı gibi açıldı. Bir şaşkınlık ıslığı koyuverdi ve daha fazla oyalanmadan odanın kapısından karanlığa doğru bağırarak seslendi. ''Gelin, şuna bir bakın, geberip gitmiş bu.'' Sams çifti duyduklarını henüz kavramamış halde yataklarında oturuyor, hizmetçinin yarattığı dehşeti üzerlerinden atmaya çalışıyorlardı. Az sonra Bay ve Bayan Sams telaşla yataktan çıkarak Bay Sams yorganı omzunun üzerinden arkaya fırlattı, Bayan Sams ise üzerinde geceliğiyle yataktan fırladı. Gregor'un odasına koştular. Bu arada Grayton'un da kiracı beylerin gelişinden beri yattığı salonun kapısı açılmıştı. Great giyinik haldeydi. Sanki hiç uyumamış gibi görünüyordu ve solgun yüzde bunu doğrular gibiydi. Bayan Sams gidip duruma bizzat bakabilecekken, hatta bakmaya gerektirecek bir şey olmadığı halde "Ölmüş mü?" dedi ve soran gözlerle hizmetçi kadına baktı. Hizmetçi kadın "Bence ölmüş." diye cevap verdi ve Gregor'un cesedini süpürgenin sapıyla dürterek biraz kenara ittirdi. Bayan Sams belki süpürgeyle yapılan harekete engel olmak istermiş gibi bir davranışta bulundu ama sonra geriledi. Bayan Sams da "Artık Tanrı'ya şükredebiliriz." diyerek İstavroz çıkardı ve üç kadın da Bay Sams'ın hareketini tekrarladılar. Gözlerini bir an için bile Gregor'un cesedinden ayırmayan Great, "Görüyor musunuz ne kadar da zayıflamış. Bunca zamandır hiçbir şey yemeyince böyle olur elbet. Yemekler geldiği gibi geri gidiyordu," dedi. Gerçekten de Gregor'un bedeni yassı ve kupkuru bir haldeydi. Bu değişikliğin farkına ancak şimdi varabiliyordu. Çünkü artık Gregor'un ayakta tutan bacaklar işlevlerini yitirmişti ve dikkati üzerine çekebilecek başka hiçbir şey yoktu. Bayan Sams acı acı gülümsedi. "Gel, biraz bizim odaya geçelim Great," dedi. Great, anne babasının peş sıra yürürken arada bir başını çevirip Gregor'un cesedine bakmadan yapamadı. Hizmetçi kadın Gregor'un odasının kapısını kapayıp pencereyi sonuna kadar açtı. Sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen sevinin havada bir ılıklık vardı. Artık Mart ayının sonlarına gelinmişti. Bu sırada odalarından çıkan üç kiracı bey şaşkın gözlerle etrafına bakınarak kahvaltılıklarını aradılar. Bu hengame içinde onlar tamamen unutulmuştu. Ortadaki bey suratını ekşiterek hizmetçi kadına "Kahvaltımız nerede kaldı?" diye sordu. Hizmetçi kadın ise parmağını dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. Hiçbir şey söylemeden Gregor'un odasını gösterdi. Odaya giren beyler artık iyice aydınlanmış odada, elleri ceketlerinin ceplerinde olduğu halde Gregor'un cesedinin başına dikildiler. Bu sırada yatak odasının kapısı açıldı ve kolunda karısı, diğerinde kızı, üzerinde üniformasıyla Bay Sams kapıda belirdi. Üçü de ağlamış gibi görünüyorlardı. Great arada bir yüzünü babasının koluna yaslıyordu. Bay Sams kızından ve karısından ayrılmadan kiracı beylere eliyle kapıyı işaret ederek "Derhal evimi terk edin," diye bağırdı. Ortadaki bey "Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz?" dedi afallayarak ve tatlı tatlı gülümsedi. Diğer iki beyefendi ise kendi lehlerine sonuçlanacağından emin oldukları bir kavganın başladığına inanıyormuş gibi sevinç içinde ellerini ovuşturuyorlardı. "Bay Sams, ne demek istediğim apaçık ortada," dedikten sonra kızı ve karısıyla birlikte dosdoğru ortadaki beyin üzerine yürümeye başladı. Ortadaki bey sanki yeni bir şeyler düşünüyormuş gibi bir an önce kımıldamadan durdu ve "O halde biz de gideriz," dedi. Bir anda ortaya çıkıveren bir alçak gönüllülükle bu kararını uygulamak için izin istercesine başını kaldırıp Bay Sams'a baktı. Bay Sams iri iri açılmış gözleriyle onay verircesine bakarak başını salladı. Hemen ardından ortadaki bey gerçekten de uzun adımlarla hole doğru yürüdü. Diğer iki arkadaşı da bir süredir ellerini ovuşturmayı bırakıp kulak kesilmişlerdi ve Bay Sams'ın kendilerinden önce hole doğru yönelerek önderleriyle aralarına girip onunla olan bağlantılarını kesebileceğinden korkuyorlarmış gibi ortadakinin arkasından telaşla yürüdüler. Hole ulaşınca şapkalarını ve bastonlarını aldıktan sonra tek kelime bile konuşmadan Sams ailesini selamlayarak evi terk ettiler. Bay Sams sonradan farkına vardı, tamamen anlamsız bir kuşkuya kapılarak karısı ve kızının eşliğinde kapının önüne çıktı. Üçü birden merdiven korkuluğuna yaslanarak üç kiracının aheste hareketlerle ama hiç duraksamadan merdivenlerden inişlerini, merdivenin her kattaki dönemeç yerinde bir an için gözden kaybolup sonra yeniden ortaya çıkışlarını takip ettiler. Adamlar yavaşça aşağıya indikçe Sam sahilesinin de öfkesi yavaş yavaş silindi. Bu sırada başında bir sepetle merdivenlere çıkan bir kasap çırağının kiracı beylerle karşılaşması, sonra onları geride bırakıp basamakları tırmanmaya devam etmesi üzerine Sam sahilesi de rahatlamış bir halde eve girdiler. O günü sadece dinlenmeye ve gezmeye ayırmaya karar verdiler. Üçü de böyle bir tatili sadece hak etmekle kalmamış, buna gerçekten de ihtiyaç da duyacak hale gelmişlerdi. Bunun üzerine masaya oturup üç mezaret mektubu yazdılar. Bay Sams kendi müdürüne, Bayan Sams işverenine, Grace ve patronuna yazacaktı. Onlar mektuplarını yazarken hizmetçi kadın da gitmek istediğini bildirmek üzere içeri girdi. Çünkü sabah yapması gereken işleri bitmişti. Sams ailesinin mektup yazmakla meşgul üç üyesi, önce başlarını hiç kaldırmadan sadece sallayarak bu isteği onayladılar. Ancak hizmetçinin hala yerinden kımıldamadığını fark edince de üçü birden öfkeyle başlarını mektuplarından kaldırarak ona baktılar. Bay Sams, daha neyi bekliyorsun diye sordu. Hizmetçi sanki aileyi ilgilendiren iyi bir haber getirmiş de ancak biraz sorguya çekildikten sonra konuşmak istiyormuş gibi gülümseyerek dikilmeye devam ediyordu. Evde çalıştığı süre boyunca Bay Sams'ın sinirlerini bozup duran şapkasının ucundaki o renkli tüy hafifçe dört bir yana sallanıyordu. Hizmetçinin Sams ailesi içinde en çok saygı duyduğu kişi olan Bayan Sams, "Evet söyleyin, nedir isteğiniz?" diye sordu. Hizmetçi kadın "Şey" diye söze başladı ama kıkırdamaktan sözünün arkasını hemen getiremedi. Sonra devam etti. "Odadaki o şeyden nasıl kurtulacağınızı hiç dert etmeyin. Ben o işi hallettim." Bay Sams ile Great hiç aldırış etmeden yazmakta oldukları mektuplarına geri döndüler. Hizmetçi kadının yaptıklarını ayrıntısıyla anlatmaya başladığını fark eden Bay Sams ise tamam der gibi bir el işaretiyle onun sözünü kesti. Sözüne devam etmesine izin verilmemesi hizmetçi kadına da aslında acısı olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine o da "Eh madem öyle ben de gideyim." diyerek kapıyı arkasından kapayarak çıktı. Bay Sams, "Akşama bu kadını işten çıkaracağım," dedi. Ama ne karısı ne de kızı bir cevap verdiler. Çünkü hizmetçi kadın kavuştukları bu yeni huzurlu havayı bozmuştu. Anne kız yerinden kalkıp birbirlerinin koluna girerek pencereye doğru yürüdüler ve pencerenin önüne dikildiler. Bay Sams oturduğu koltukta dönüp bir süre onları izledi. Sonra "Hadi buraya gelin. Olan oldu artık, unutun. Biraz da benimle ilgilenin," dedi. Hanımlar onun bu isteğine hemen karşılık vererek yanına gelip onu sevip okşadılar ve ardından mektuplarını hızla yazıp bitirdiler. Sonrasında üçü de aylardır yapmadıkları bir şey yaparak evden çıktılar ve tramvaya atlayıp şehrin dışındaki kırlara doğru bir gezintiye gittiler. Onlardan başka yolcunun olmadığı boş tramvayı güneş sıcacık ısıtmıştı. Tramvayda rahatça arkalarına yaslanmış yerlerinde otururlarken gelecekle ilgili planlar üzerine konuştular. Görünüşe göre ellerindeki imkanlar hiç de öyle azımsanacak gibi değildi. Çünkü bu konuda hiç daha önce konuşmamış olmalarına rağmen durumları gayet iyi ve umut vaat ediyordu. Durumlarının düzelmesinde en büyük rolü oynayacak olan şey ise bir başka eve taşınmaları olacaktı. Düşünceleri Gregor'un seçtiği şimdiki evlerinden daha küçük, daha ucuz ama yeri daha iyi ve daha kullanışlı bir başka eve taşınmaktı. Bay Sams ve Bayan Sams bir taraftan bunları konuşurlarken son dönemde çektiği ve onu sararıp solduran bütün eziyetlere, sıkıntılara rağmen Great'in ne kadar da büyüyüp güzelleştiğini fark ettiler. Suskunlaşarak ve sonunda sadece birbirlerinin gözlerine bakarak kızları için artık dürüst, çalışkan ve efendi bir koca arama zamanının geldiğini düşündüler. Yolculuklarının sonunda gidecekleri yere ulaşıp da kendilerinden önce ayağa kalkan kızlarının gencecik bedeniyle karşılarında dikindiğini görünce bunu yeni hayallerinin ve güzel beklentilerinin onayı saydılar. 5. ayrım sonu.